Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 10.
Ön yargılı çatışma. Ben kararımı çoktan verdim. Ön yargılı çatışmada kişiler belli bir konuda tartışmaya başlamadan önce o konuda bir ön yargı peşin hüküm edinmişlerdir. Tartışma sırasında ısrarla bu ön yargılarını savunurlar. Tartışma, onların başlangıçta vermiş oldukları kararı herhangi bir şekilde etkilemez. Örneğin patronundan zam istemeye gelen bir çalışan, ücretinin çok az olduğunu düşünmektedir. Patron ise yeterli, hatta fazla ücret ödediği kanısındadır. Oturup konuşurlar, tartışırlar. İkisi de birbirini ikna etmeye çalışır. Fakat masadan kalktıklarında ikisinin de başlangıçtaki görüşleri değişmemiştir, zam yapılmamıştır. Yukarıdaki örnekte ve benzeri diğer ön yargılı çatışmalarda çatışmanın sürmesine yol açan temel etken ön yargılı kişinin ön yargısını test etmek istememesidir. Ön yargısını test etmeye niyet olmayan kişi bu yargısını değiştirebilecek nitelikteki bir takım yeni bilgilere kulaklarını kapatır. Dolayısıyla karşısındaki kişinin sözlerine de kulaklarını kapatmaya çalışır. O ne söylerse söylesin kendi görüşünü sürdürür. Ön yargılı çatışma sergileyen kişiler karşılarındakini dinlememeyi bazen o kadar ileri götürürler ki ben onun fikrinin dibini bilirim derler. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Eğer karşınızdaki kişinin fikirlerini dip köşe bildiğinizi sanıyorsanız artık zahmet edip onu bir kere daha dinlemeniz gerekmez. Böyle olunca da ön yargınızı değiştirmeniz de gerekmez. Bir kişiler arası iletişim sırasında farklı çatışma türleri birlikte sergilenebilir. Sıklıkla birlikte sergilenen çatışmalardan ikisi de ön yargılı çatışma ile tümden reddetme çatışmasıdır. Güçlü ön yargıları olanların karşılarındaki kişilerin görüşlerini tümden reddetme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenle özellikle politik konularda ön yargılı kişiler tek yol diyerek yola çıkabilirler. Yoğunluk çatışması. Haklısın ama iki kişinin görüşleri arasında kısmen uyuşma olması halinde yoğunluk çatışması söz konusu demektir. Örneğin bir kişinin çok güzel bulduğu bir film için diğeri güzeldi ama o kadar da değil derse bu bir yoğunluk çatışmasıdır. Kısmi algılama çatışması. Bunu da mı demiştin? Eğer bir kişi karşısındaki kaynaktan kendisine gönderilen mesajlardan ancak bir kısmını algılar, diğerlerini algılamazsa bu durumda bir kısmi algılama ortaya çıkmış demektir. Halk arasında Bektaşilere atfedilerek anlatılan bir fıkra bu duruma güzel bir örnektir. Bir Bektaşi Kur'an'da oruç tutmayın denildiğini ileri sürerek oruç tutmuyormuş. Birisi Bektaşi'ye demiş ki, erenler Kur'an'da oruç tutmayın diyor ama eğer hastaysanız tutmayın diyor. Bektaşi'nin hastaysanız oruç tutmayın mesajını kısmi algıladığı anlaşılıyor. Alıkoyma çatışması. Anlatamadım galiba. Alıkoyma çatışmasında bir kişi karşısındaki kaynaktan kendisine gelen mesajı tam olarak anlar. Fakat üçüncü bir kişiye doğru olarak iletemez. Yani bu kişi kendisine ulaşan mesajı isteyerek ya da istemeyerek değişikliğe uğratır. Bu çatışma türünü sergileyen kişiler edindikleri bilginin ancak bir kısmını başkalarına aktarabilirler. Örneğin okuduğu kitabı doğru olarak anlayan bir öğretmen edindiği bu bilgiyi öğrencilerine aktarmakta güçlük çekerse alıkoyma çatışması sergiliyor sayılır. Yine benzeri şekilde kitapta yazılanları ya da öğretmenin anlattıklarını doğru olarak anlayan bir öğrenci sahip olduğu bilgiyi sınav kağıdına aktaramazsa alıkoyma çatışması ortaya çıkmış olur. Alıkoyma çatışması yaşayan bir kişi eğer bu durumun farkında ise çevresiyle kuracağı iletişim kolaylaşacaktır. Aksi halde yani eğer ki kişi alıkoyma çatışması sergilediğinin farkında değilse bu durumda mevcut çatışmaya bir de varoluş çatışması eklenebilir. Diyelim ki bir öğrenci tam olarak bildiği bir konuyu sınav kağıdına eksik aktarmış olsun. Bu bir alıkoyma çatışmasıdır. Öğretmen, öğretim üyesi bu öğrenciye sınav kağıdını göstererek şunu eksik yazmışsın dediğinde öğrenci fakat ben onu sizin bildiğinizi düşünerek yazmadım derse öğrencinin bu sözü bir varoluş çatışması sayılabilir. Çünkü bu noktada öğrenci ben merkezci davranarak kendi kafasından geçen şeyi öğretmenin bilebileceğini varsaymıştır. Öğrencinin bu varsayımı kağıt üzerinde öğretmene aktarılmadığı için de bir varoluş çatışması ortaya çıkmıştır. Graf analize ilişkin genel özellikler ve tartışma. Graf analize ilişkin tartışmayı bir ölçüde teknik nitelikte olduğu için ekler bölümüne aldım. Ek 4'te okuyabilirsiniz. Transaksiyonel analiz kapsamında iletişim çatışmaları. Bu bölümde kişiler arasında gerçekleşen etkileşimlerin analizinden söz etmeye çalışacağım. Kişiler arası etkileşimleri incelemede kullanabileceğimiz pek çok yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan bir kısmı doğrudan kişiler arası etkileşimlerin analizine yöneliktir. Bir kısmı ise yalnızca bu amaç için ortaya atılmamış olan fakat kişiler arası etkileşimleri incelemede de kullanabileceğimiz yaklaşımlardır. Burada bu yaklaşımlardan birisi olan transaksiyonel analizi, TA, dipnot, TA ile ilgili Türkçe çeviriler, BEME 1976, çeviren Sargut, James ve John Ward 1984, çeviren Şenruh, İngilizce kaynaklardan bazıları, BEME 1961, 64, 66, 70, 92, Harris 1967, Holland 1973, James ve John Ward 1971. İleride TA ile ilgilenen bilim adamlarımızın konuya ilişkin orijinal yayınlarının burada belirtilenlere eklenmesini dilerim. Ele almak istiyorum. 1. Yapısal analiz. TA'ya göre bir insanın kişiliği 3 bölümden oluşur. Bunlar ana baba benlik durumu, yetişkin benlik durumu ve çocuk benlik durumudur. TA'da kişiliğin bölümleri olarak tanımlanan bu 3 benlik durumuna kişisel roller adını vereceğim. Bir insan kişiler arası iletişim sırasında 3 temel role girebilir ya da başka bir ifadeyle 3 tür tavır takınabilir. Ana baba rolüne girebilir, yani bir ana baba gibi davranabilir. Yetişkin rolüne girebilir, yetişkin gibi davranabilir. Çocuk rolüne girip bir çocuk gibi davranabilir. Bu 3 benlik durumu diğer bir söyleyişli 3 kişisel rol şekil 3'te görülmektedir. Şekil 3'teki ilk daire ana baba benlik durumunu, ana baba rolünü. İkinci daire yetişkin benlik durumunu, yetişkin rolünü. Üçüncüsü ise çocuk benlik durumunu, çocuk rolünü ifade etmektedir. Bundan böyle ilk harfleri büyük olmak üzere ana baba, yetişkin ve çocuk yazdığımızda ya da sadece A, Y ve Ç yazdığımızda söz konusu üç benlik durumunu, kişisel rolleri kastediyor olacağız. Ana baba benlik durumu. Ana baba benlik durumumuz, kişiliğimizin insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğütler, emirler veren kısmıdır. Ana baba benlik durumu kendisini koruyucu ana baba ve eleştirici ana baba olmak üzere iki şekilde ortaya çıkarabilir. Koruyucu ana baba olarak davrandığımızda, karşımızdaki kaç yaşında olursa olsun, onun sağlığını ve çıkarlarını korumaya yöneliriz. Terliğini giy, yemeğini ye, sen onları aldırma türündeki mesajlar koruyucu ana babaya aittir. Koruyucu ana babada fedakarlık, başkaları için bir şeyler yapma isteği vardır. Eleştirici ana baba olarak davrandığımızda ise toplumsal kuralları, değerleri korumaya, bunlara uymayanları eleştirmeye ve gerektiğinde cezalandırmaya yöneliriz. Bir kişi eleştirici ana baba yanını kullanarak kendisine toplumun kültürünü aktaranlardan, en çok da ana babasından öğrendiği ve giderek doğru diye benimsediği toplumsal kuralları yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefler. Öyle oturulmaz, bir daha yalan söylersen fena yaparım türündeki mesajlar eleştirici ana babaya aittir. Şekil 4'te ana baba benlik durumunun koruyucu ve eleştirici bölümleri görülmektedir. Koruyucu ve eleştirici ana baba benlik durumları günlük yaşamda ayrı ayrı ya da birlikte sergilenebilir. Örneğin çocuğuna yemeğini ye diyen bir anne ya da baba bu mesajı koruyucu ana babadan iletmektedir. Aynı kişi çocuğuna eğer yemeğini yemezsen dayak yiyeceksin dediğinde ise mesajı eleştirici ana babadan yola çıkarmaktadır. Yaşı kaç olursa olsun bir kişi diğerine sigara içme sağlığa zararlıdır dediğinde bu mesaj koruyucu ve eleştirici ana babanın ortak ürünüdür. Günlük yaşamda karşımızdaki insanlar bize ana baba benlik durumlarından yola çıkardıkları mesajlar gönderebilirler. Fakat bunun yanı sıra küçük yaşlardan itibaren annelerimizden, babalarımızdan ya da otorite pozisyonundaki diğer kişilerden alarak belleğimize yerleştirdiğimiz mesajları, emirleri kendi kendimize tekrarladığımız da olur. Örneğin zaman zaman içimizdeki bir sesin bize vaktini boşa harcama ya da derli toplu ol dediğini duyar gibi oluruz. Bu uyarılara aykırı davrandığımızda bir huzursuzluk hissederiz. Bu durumda içimizdeki ana baba sesini duyuruyor demektir. Kendi kendimize tekrarlayacak kadar benimsediğimiz bu tür kuralları çevremizdekilere tekrarlamaktan da geri kalmayız. Benimsediğimiz, kendimiz ve çevremiz için doğru kabul ettiğimiz bu kuralların bir kısmını ne zaman kimden öğrendiğimizi biliriz. Önemli bir kısmının ise kaynağını hatırlamayız. İnsanların ana baba benlik durumlarından yola çıkardıkları mesajlar bazen geliştirici, bazen de kısıtlayıcı, hatta yanlış olabilir. Bebeğe annenin ilk sütünü vermemek veya tarlada anız yakmak, günümüzde bilim adamlarınca onaylanmayan geleneklere örnektir. Ana baba benlik durumumuz, toplumun içimizdeki temsilcisi sayılabilir. Bir toplumun doğru ve yararlı olarak tanımladığı şeyler, ana baba benlik durumu sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu yönüyle her birimizin içindeki ana baba benlik durumları, kültürlerin, özellikle toplumsal değerlerin taşıyıcısı niteliğindedir. Bir ölçüde koruyucu ana baba, daha çok da eleştirici ana baba yanımız, gelenekleri, görenekleri koruma görevini üstlenir. Ana baba yanımız, zaman zaman kısıtlayıcı olsa da, kültür taşıyıcılığı yaparak yeni kuşaklara önemli bilgiler aktarabilir. Böylece yeni kuşaklar sınama yanılma yoluyla her şeyi bizzat öğrenmek zorunda kalmazlar. Mevcut bilgi birikiminden yararlanırlar. Bu yüzden ana babadan gelen mesajları toptan kabul veya reddetmek yerine duruma göre irdelemek ve değerlendirmek yararlı olsa gerek. Bu konuyu ileride ayrıntılı olarak tartışacağız. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. Geçmiş kuşaklardan ana baba kanalıyla günümüze aktarılan bir takım bilgiler incelemeye değer olabilir. Yeni öğrendim, meyve ağaçlarının çiçeklerini doludan korumak için Elbistan'da uygulanan eski bir teknik varmış. Ağaçlar arasında açtıkları çukurları kışın karla doldurup üzerini samanla örterlermiş. Baharda karlar eridiğinde bu çukurlardaki kar muhafaza olurmuş ve kökleri yoluyla bu kardan haberdar olan ağaçların çiçek açması gecikirmiş. Böylece dolu yağması muhtemel belirli günler, ki bu günlerin hangileri olduğu yine ana baba yoluyla bilinmekteymiş, geçtikten sonra samanlar alınıp karlar eritilirmiş. Bu buluşun sahiplerinin ileride ele alacağımız yetişkin tavrını ağırlıklı olarak sergilediklerini düşünebiliriz. Ancak bu buluşu yeni kuşaklara uyulması gereken bir kural olarak aktaranlar ise ana baba tavrı sergilemiş olurlar. Özellikle bilimin ve teknolojinin fazla gelişmediği dönemlerde ana babanın öğretileri bu örnekte olduğu gibi önemli bir toplumsal işleve sahip olabilir. Bunun yanı sıra ana baba benlik durumu insanların sosyalleşmelerinde her zaman önemli rol oynamıştır. Türkçe yayımlanan bazı araştırmalarda eleştirel ebeveyn denilmektedir. Ben yukarıda eleştirici ana baba demeyi tercih ettim. Bu tercihime ilişkin tartışma ek 5'te yer alıyor. Çocuk benlik durumu. Ana baba benlik durumundan sonra ikinci olarak çocuk benlik durumunu ele alıyoruz. Yetişkin benlik durumunun sona bırakılmasının sebebi, yetişkinin ana baba ve çocuk arasında uzlaştırıcı, yönetici görev üstlenmesidir. Diğer bir benlik durumunu açıkladıktan sonra yetişkini açıklamak daha kolay olabilir. Çocuk benlik durumu, kişiliğimizin az gelişmiş ya da çocuksu yanı olarak anlaşılmamalıdır. Yaşı ya da eğitim düzeyi ne olursa olsun her insan çocuk benlik durumunu sergileyebilir, yeri geldikçe sergilemelidir. Şekil 5'te görüldüğü üzere çocuk benlik durumu iki ana bölümden oluşur. Bunlar doğal çocuk ve uyarlanmış çocuktur. Doğal çocuk kişinin fiziksel ihtiyaçlarını gözetir, spontandır. İçinden geldiği gibi davranır, kişiliğin eğitilmemiş yanıdır. Uyarlanmış çocuk ise doğal çocuğun az ya da çok eğitilmesiyle ortaya çıkan bir benlik durumudur. Uyarlanmış çocuk kendi içinde iki kısma ayrılır. Bunlar uslu çocuk ve asi yaramaz çocuktur. Uslu çocuk kendisini eğiten otoritenin istediği şekilde davranır, kurallara uyar. Asi çocuk ise otoriteye başkaldırır. Bu noktada çocuk benlik durumunun üç bölümden oluştuğunu belirtebiliriz. Bunlar doğal çocuk, uslu çocuk ve asi çocuktur. Gece misafir geldiğinde, niye geldiniz biz yatacaktık diyen bir çocuk ya da kaç yaşında olursa olsun canım böyle istiyor diye direten bir kişi doğal çocuktan mesaj vermektedir. Peki efendim siz nasıl isterseniz diyen bir kişi uslu çocuktan, sana inat dediğinin tersini yapacağım diyen kişi ise asi çocuktan mesaj vermektedir. Çocuklar başlangıçta doğal davranırlar, spontandırlar, duygularını ve düşüncelerini aynen davranışa dönüştürürler. Büyüdükçe ise bir takım duygu ve düşüncelerini saklamayı, yani doğal davranmamayı öğrenirler.
Ayrım sonu.